Öncelikle programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sizinle bugün seçimler sonrasında Türkiye ekonomisini değerlendireceğiz. Öncelikle ben genel bir perspektif çizmek istiyorum. Üçüncü dönem AK Parti hükümetinde Türkiye'yi nasıl bir ekonomi bekliyor?
AK Parti hükümeti ilk iki döneminde son derece faydalı işler yaptı. Ekonomide çok ciddi dengesizlikler yok. Kamu borcu kontrol altında. Kamu borcunun milli geliri oranı herhalde bu sene %40, ilerleyen yıllarda biraz daha aşağıya gerilecek. Bankacılık sistemi özellikle Avrupa ile karşılaştırıldığında son derece sağlıklı bir görünüm arz ediyor. İhracatımız da gayet iyi. Türk ekonomisinin rayına oturduğunu, artık bundan sonra daha rahat bir dönem geçireceğini söyleyebiliriz. Yalnız önümüzde 3 tane çok ciddi sorun var. Bunlar ölümcül olmayabilir ama eğer Türk ekonomisi lig atlamak, hakikaten birinci lige çıkmak, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek istiyorsa bu sorunlarla başa çıkmak zorunda. Bir, jenerik olarak enflasyon. Enflasyonu muhakkak gelişmiş ülkeler düzeyine indirmek zorundayız. İki, cari açık üretmeden büyümeyi öğrenmeliyiz. Üç, Türkiye'nin optimal büyüme oranı hala 4,5'larda. Bu Çinlerle, Hindistanlarla karşılaştırıldığında çok çok düşük kalıyor. Bunu arttıracak yapısal önlemleri ve sanayi teşvik politikalarını harekete geçirmeliyiz.
Şimdi siz konuya değindiniz. Ben biraz daha açmak istiyorum. Cari açık sorunu hem içeride hem dışarıda çok dikkat çeken bir nokta. Cari açıklar konusunda hükümetin şimdi ne yapması gerekiyor?
Cari açık çok büyük bir tehlike. Dünyada malum Fed geçen sene para arzını arttırma hareketini başlattı. Sonra bol likidite oluştu. Gerek bankalar, gerekse sermaye piyasası yatırımcıları Türkiye'ye güvendikleri için bu dev cari açığı finanse ediyorlar. Ama her zaman hava böyle iyi olmaz tabii ki. Hükümetin ve tabii ki Merkez Bankası'nın acilen cari açığa karşı önlem alması lazım. Çünkü ekonomide önlem almaya başladığınız anda etkilerin görülmesi en az 6 ay, bazen 9 ay, hatta 1 yıl sürüyor. Tabii hükümet daha yeni seçildi. Her ne kadar AKP 2 ile AKP 3 arasında devamlılık sürecek olsa da politikalar yeniden şekillendirilecek. Yapılması gereken çok belli. Böyle bir durumda iki koldan sorunun üstüne gideceksiniz. Birincisi, bütçede tasarruf oranı arttırılacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi bizim de bütçe harcamalarında ciddi bir kesinti yapmamız lazım. Bunun miktarı 30 milyar lirayı veyahut da milli gelirin %2'sini bulması gerekir. İkincisi, Merkez Bankası'nın Kasım ayında icat ettiği postmodern para politikası ekonomideki dengesizlik gidermek bağlamında hiçbir sonuç vermedi. Bunun derhal terk edilerek geleneksel para politikası enstrümanlarına yönelinmesi lazım. Yani faiz arttırımları derhal Temmuz'da başlayarak 25'er hatta 50'şer puanlık basamaklarla, dilimlerle faizlerin, enflasyon ve cari açıkta yavaşlama beklentileri oluşuncaya kadar arttırılması gerekir.
Seçim öncesinde ekonominin aşırı ısındığı ve seçim nedeniyle hükümetin bu konuda önlem almadığı iddiaları vardı. Şimdi seçim geride kaldığına göre hükümet bu konuda neler yapabilir?
Seçimlerden sonra ilk exit poll'ları, yani çıkış anketlerini gördük. Adil Gür ve Tarhan Erdem gibi iki saygıdeğer anketör seçmenlerle konuştular. Ortaya çıkan sonuç son derece çarpıcı. Adil Gür'ün anketinde seçmenlerin %72'si parti tercihlerini ekonomik politikaları doğrultusunda belirliyorlar. Yani masaya ekmeği kim getirirse, kim onlara iş bulursa onay veriyorlar. AKP'de bu konuda son derece başarılı. Bu hesaptan hak ettiği bir zafer kazandı. Evet, AKP'de Sayın Babacan ve Merrill Lynch'ten Mehmet Şimşek sorunların son derece farkında. Ama seçimlerde oy kaybedecekleri kaygısıyla gereken tedbirleri almadılar. Daha da önemlisi, bence Merkez Bankası'nın almasına da müsaade etmediler. AKP son derece pragmatik bir parti. Geçmiş dönemlerde de gerekirse acı reçeteyi yazmaktan çekinmeyeceğini gördük. Bu sefer de eğer siyasi konjonktür müsaade ederse aynı yola bir noktada sapacağını düşünüyorum. Yalnız şöyle bir sorun var. Türkiye'de seçim kampanyası bitmemiş olabilir. Türkiye'nin en acil sorunu anayasa. Anayasada gereken değişiklikleri yapmak için iki yol var. Birisi, bütün partilerin uzlaşarak zaman içinde bir döküman ortaya çıkarması ve bunun mecliste oylanarak yasalaşması. İkincisi ve beni korkutan olasılık, AKP ve diğer partiler arasında uzlaşmazlık çıkması, AKP'nin birkaç oy transferiyle anayasa sorununu referandumla çözmesi. Referandum başka bir seçim anlamına geliyor. Belki 6-9 ay sonra Türkiye kendini yine yeni anayasa için sandıkta bulacak. Konu referandum olmasına rağmen seçmen yine sandığa ekonomik politikalar konusundaki görüşünü belirtmek için gidecek. Bu bağlamda eğer mecliste anayasa konusunda bir uzlaşma çıkmazsa ben AKP'nin henüz gereken sertlikte ve kararlılıkta tedbir alacağına inanamıyorum. diyorum doğrusu. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Bunda hepimiz suçluyuz. Maalesef basında, televizyonlarda konuşan ve yazan ekonomist meslektaşlarım Türkiye'nin yeni bir çağa girdiğini, bundan sonra daha hızlı büyüyeceğini, cari açığın Arap ülkelerinden ve Rusya'dan gelen fonlarla ebediyen finanse edilebileceğini gibi bir takım maalesef Pollyanna veya Alice Harikalar diyarında rüyaların peşinde koşuyorlar. Sayın Başbakan veya herhangi bir AKP yöneticisinin de bundan etkilenmemesi imkansız. Türkiye'de artık bütün kararları Sayın Başbakan veriyor. Dolayısıyla Sayın Babacan ve Sayın Mehmet Şimşek'in bir acil ve çok can yakıcı tedbirlerin gerektiğine kesin ikna olmaları gerekir. Bence oraya yaklaşıyoruz. İki, başbakanı ikna etmeleri gerekir. Demin bahsettiğim referandum senaryosu gündeme gelsin gelmesin, başbakanın ne zaman ikna olacağından emin değilim. Onun ikna olması için yine piyasa tabirini kullanıyorum, piyasaların onun ayağını biraz ateşe tutmaları gerekebilir.
İşsizlik de kronik ve ciddi bir sorun. Bu konuda yeni dönemde hükümetin köklü çözümler getirme şansı var mı?
Hükümet bu konuda sonsuz bir çaba içinde. Her gün yeni bir program ortaya çıkıyor. İşte kadınların ve ilk işe girenlerin sosyal sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından ödenmesi, yeni iş alan şirketlere prim avantajı, vergi avantajı sağlanması gibi. Ben çabayı takdir ediyorum ama hiçbir sonuç vermeyeceğini de söylüyorum. Türkiye'nin çok kapsamlı bir emek pazarı reformuna ihtiyacı var. Her şeyden önce Türkiye'de emeğin üzerindeki vergi yükünü azaltmalıyız. Türkiye'de sermaye kullanmak yerine emek ikamesini destekleyecek politikaları gündeme getirmeliyiz. Ve her şeyden öncesi tabii ki bir günde sonuç vermez ama Türkiye eğitim sistemi baştan aşağı yeniden yapılandırılmalı. 19. yüzyıl Alman sisteminden örnek alınan ve tamamen ezber ve itaat öğretmeye dayanan şu andaki sistem 21. yüzyılın işçisini, bunu tırnak içinde söylüyorum, işçi software programı yazan bir genç kardeşimiz de olabilir, fabrikadaki bir mühendis de olabilir, işçisini yetiştirmiyor. Eğitim sistemi Türkiye'de bu anlamda tamamen iflas etmiş durumda. Ve Türkiye'de AKP bu konuda dünyada benimsenen modelleri kabul etmek yerine kendi kafasına göre politikalar uydurdukça da para sarf edeceğiz, sorunu çözemeyeceğiz.
Türkiye'nin mevcut sorunlarına baktığımızda ve mevcut potansiyel alanlarına baktığımızda 2023'te ilk 10 ekonomi arasında olma olasılığı hala var mı sizce?
Türkiye'de bu konuda irade, bilgi birikimi ve bir ülkenin çok daha hızlı büyümesi için gerekli fiziki, coğrafi ve doğal altyapı var. Ve sermaye birikimi de var. Gerekirse dışarıdan da bize sermaye vermeye hazır pek çok yatırımcı bir ülke var. Mühim olan bütün bunların bir ilk önce toplumu etrafında birleştirilecek bir vizyonla örgütlenmesi. İkincisi, maalesef Sayın Derviş Türkiye'yi terk ettikten sonra üstüne tek bir taş dahi inşa edemediğimiz yapısal reformlar dediğimiz ekonominin damarlarındaki kolesterolü temizleyecek, ekonomiye egzersiz yaptırıp kondisyonunu arttıracak reformların bir önce harekete geçirilmesi lazım. Maalesef bu konuda AKP diğer konularda olduğu kadar başarılı değil. Her şeyden önce hiç kimseden nasihat almama gibi kötü bir gelenekleri var. Halbuki Avrupa Birliği'nin, Dünya Bankası'nın, IMF'nin bu konuda çeşitli ülkelerde uygulanmış ve başarılı olmuş şablonları, blueprintleri var. Bunları Türkiye'ye uyarlamak ve hızla bu konuda toplumsal konsensüs oluşturarak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem kabinenin enerjisini bunların uygulanmasına yoğunlaştırmak bence Türkiye'yi önümüzdeki 12 yıl içinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi için sokar, evet.
Yaptığınız değerlendirmeler için çok teşekkürler ediyorum.
Ben de çok teşekkür ederim.